Ayrım 22.
Batı Anadolu'ya daha çok teşkilatçı olarak gönderilmişti. Mümkün olduğu kadar dağılmış birlikleri toplayacak ve mevcut birliklerin dağılmasını önleyecekti. Nitekim kah trenle, kah at sırtında ve yanında bazen birkaç subay, bazen de tek başına Batı Anadolu'yu dolaşarak rastladığı birliklere, askerlik şubelerine, jandarma kumandanlarına, silah ve cephane deposu kumandanlarına emirler vermiştir. İşgalin yarattığı bozgun ve şaşkınlık havası içinde Batı Anadolu'daki askeri kıtaların emir alıp rapor verdikleri tek merci günlerce bu gezici albay olmuştur. Bandırma'dan başlayarak Akhisar, Salihli, Alaşehir, Eşme, Kula, Bekir Sami Bey'in karargah kurduğu yerlerdir. Halka duygusuz, lakayt bulmaktan, bazı şehir ve kasabaları Yunan bayraklarıyla donatılmış görmekten, silah ve cephane depolarını gerilere nakledemeyen beceriksiz, miskin subaylara rastlamaktan zaman zaman ümitsizliğe düşen Albay Bekir Sami, bir yerde duramamış aralıksız dolaşmıştır. Albay Bekir Sami'nin 21 Mayıs'tan itibaren Batı Anadolu'daki ilk bir aylık faaliyeti, Kuvayi Milliye'nin doğmasından son derece faydalı olmuştur. Albay aldığı emir üzerine 56. tümeni Bursa'da teşkil etmek maksadıyla 21 Haziran'da Kula'dan hareketle Bursa'ya gitti. Bir sene sonra Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgalinde bazı mebuslar Bekir Sami Bey'in suçlu olduğunu ileri sürerek yargılanmasını istemişler ve esasen gözlerinden rahatsız olan albay o günlerden sonra milli mücadelede aktif bir rol alamamış bir kenara çekilmiştir. Albay Kazım Bey yalnız Kuvayi Milliye'nin değil bütün milli mücadele devrinin birinci sınıf şahsiyetlerinden olduğu için çok tanınmakta ve hizmetleri herkesçe bilinmektedir. Batı Anadolu'nun kuzey bölgesinde Kuvayi Milliye'yi organize eden ve ustalıkla kullanan teşkilatçı bir askerdir. Çerkez Ethem de dahil olduğu halde bütün Kuvayi Milliye kumandanları üzerinde nüfus tesis etmesini bilmiştir. Rumelili oluşu ve Balkan komitecileriyle geçirdiği uzun tecrübeler bu ittihatçı ve teşkilatçı mahsusacı subayın kuvvetli taraflarıdır. Albay Kazım 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa'nın emrindeydi. Birinci Dünya Harbi sonlarında Kafkasya'da da Yusuf İzzet Paşa'nın emrinde çalışmış ve itimadını kazanmıştı. Bu sebeple Yusuf İzzet Paşa ile bir ihtilafa düşmeden dilediği gibi çalışmak imkanını bulmuştur. Kendisi şöyle diyor. Yusuf İzzet Paşa Kuvayi Milliye'ye karışmak istemiyordu. Ben de karıştırmadım, bana güvenirdi. Kolordu kumandanlığı da yapmadı, bana da karışmadı. Kuvayi Milliye'ye yardımcı oldu, sonra mebus olup Ankara'ya gitti. Kuvayi Milliye'nin ilk teşekkülü sırasında Batı Anadolu'da bulunmadığı için Albay Refet Bele'den burada söz etmeyeceğiz. Kuvayi Milliye'nin doğuşu. Batı Anadolu'da fiilen ilk Kuvayi Milliye Ödemiş'te kurulmuştur. Bunun izahına geçmeden önce bazı olayları kısaca nakledeceğiz. İzmir'in işgali üzerine buradaki 56. tümen dağılmış ve tümene bağlı subay ve erler çeşitli yönlere kaçmışlardı. Bu arada topçu ve uçak subaylarından 27 kişi ile 68 er dağınık olarak 16 Mayıs akşamı Tire'ye gelmişlerdir. Bu subaylar halktan silahlı kuvvetler teşkil ederek işgale karşı durmak için bazı teşebbüslerde bulunmuşlardır. Fakat Tire'ye hakim olan hava böyle bir harekete elverişli değildi. Aksi takdirde ilk Kuvayi Milliye'yi kurmak şerefli Tirelilere ait olacaktı. Subayların teşviki Tire'de büyük bir tepki uyandırdı. Belediye reis vekili Abdülkadir imzası ile Aydın'da 57. Tümen Kumandanı'na çekilen 18 Mayıs'ta tarihli aşağıdaki telgraf bu tepkiyi göstermektedir. İzmir yöresinden geri çekilmiş ve binbaşı Aziz Bey kumandasında 25 kadar subayla 50 kadar askerden mürekkep bir kuvvet vardır. Memleketi ihtilale vermek için buradan hareket etmiyorlar. Müslim ve gayrimüslim bütün halk heyecandadır. Bunlar hakkında yapılacak işlerin hemen icrası halk namına rica olunur. Dipnot: Emekli Albay M. Şefik, İstiklal Harbi'nde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, Cilt 1, sayfa 83-84. Tire Şube Reis Vekili Yüzbaşı Mehmet de aynı gün fırka kumandanına çektiği telgrafta şöyle demektedir. 17 Mayıs 1919 tarih ve 9538 numaralı teldeki meal buradaki kıtalara tebliğ edildi. Bu askeri kıtanın bir kısmı tümenine katılmak üzere bugün hareket etmiştir ve bir kısmı da burada kalmıştır. Her ne kadar asayiş temin edilmişse de burada kalan bir kısım asker ve subayın memleketin ihtilaline sebebiyet vermek teşebbüsünde bulunduklarını gören memleket halkı, bunların buradan hemen aldırılmalarını istemekte olduklarından haklarında yapılacak işlerin acele bildirilmesi arz olunur. Dipnot: Emekli Albay M. Şefik, İstiklal Harbi'nde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, Cilt 1, sayfa 83-84. Tümen kumandanı bu telgrafa verdiği cevapta Tire'de toplanan askerlerden bir bölük teşkilini fazla subaylar ile topçu binbaşı Aziz Bey'in Aydın'a gönderilmelerini bildirmiştir. Aziz Bey Aydın'a gelmiş ve orada kalmıştır. Fakat subaylardan bir kısmı Aydın'a uğramadan daha gerilere gitmiş, erlerde firar ettiğinden bölük teşkil edilememiştir. Ödemiş'te durum daha başkaydı. Burada milli bir hareket yaratılması güç olmayacaktı. Ancak bir teşvik ve ikaza ihtiyaç vardı. Fakat askeri kuvvetten bir hayır ummaya imkan yoktu. 56. Tümen'in 174. Alay 1. Taburundan Ödemiş civarındaki eşkıyayı takibe memur 3 subay kumandasında, bir makineli tüfek ve 84 erden ibaret takip müfrezesinden o havaliye mensup 74 erin silahları ile firar ettikleri ve müfrezede ancak 7 er kaldığı, şube reisinin 57. Tümen kumandanına çektiği 17 Mayıs tarihli telgraftan anlaşılıyordu. Ödemiş Şube Reisi Ali Rıza Bey 24 Mayıs tarihli telgrafla 57. Tümen Kumandanından bir işgal vukuunda Ödemiş'te boyundaki silahların ve cephanelerin ne yapılacağını sormuştur. Tümen Kumandanı verdiği cevapta şöyle diyordu. Köylüler silah isteğinde bulunacak olursa adı geçen kaza kaymakamı ile gizlice görüşülerek saklı tutulmak şartıyla adı geçen silahların köylülere dağıtılması, buna imkan yoksa kapakları çıkartılarak sizden başka kimsenin bilemeyeceği bir yere gizlemek lazımdır. Söz konusu silah ve cephane 1600 kadar muhtelif cins piyade tüfeği, 525 sandık piyade cephanesi ve 5000 atım civarında topçu mermisinden ibaretti. Şube reisi en yakın amirinden gerekli talimatı almış bulunuyordu. Kaza kaymakamı Bekir Sami Bey de bağlı olduğu makamdan bir işaret bekliyordu. Dahiliye nazırına şu telgrafı çekti. Yunanlılar güzel İzmir'i işgal ettiler. Yeterli güç ve kuvvet ve imanımız vardır. Emrinizi makine başında bekliyorum. Bu telgrafta talimatı validen alınız cevabı verildi. Fakat cevabı telgrafın altında dahiliye müsteşarı Timolyon imzası vardı. Üstelik İzmir işgal edilmiş ve vilayetle irtibat kesilmişti. Kaymakam Dahiliye Nazırı'na telgrafla yeniden başvurarak şöyle dedi. Ben Timolyon adında bir müsteşar tanımıyorum. Sizin imzanızla emir bekliyorum. Dipnot: Rahmi Apak, İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi Nasıl Kurtuldu? Sayfa 61. Osmanlı Devleti'nde Timolyon'un Dahiliye Nezareti Müsteşarı olması garipsenecek bir durum değildir. Ancak Ödemiş Kaymakamının yadırgaması da haklıdır. Çünkü İzmir'i Yunanlılar işgal ettiği sırada hiç değilse Timolyon'un bu görevde olmaması gerekirdi. Dahiliye Nazırı'nın imzası ile gelen emirde de talimatın validen alınması tavsiye ediliyordu. Kaza Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Tahir Fethi de Şube Reisi Ali Rıza ve Kaymakam Bekir Sami gibi endişeli ve silahlı bir harekete hazır bir psikoloji içindeydi. Kazanın bu üç ileri geleni ne yapacaklarını araştırırken Ödemiş'e birbirini takiben iki kişi geldi. Biri Albay Bekir Sami Bey'in emir subayı Yüzbaşı Rasim, diğeri Hamit Şevket İnce'ydi. Yüzbaşı Rasim Aydın'da 57. Tümen Kumandanı'na Bekir Sami Bey'in bir emrini götürüyordu. Hamit Şevket ise İstanbul'dan geliyordu ve Bandırma vapurunda rastladığı Albay Bekir Sami Bey ile görüşmüştü. Batı Anadolu'nun Türk olduğunu ispat maksadıyla İstanbul'da hazırlanmış nüfus istatistik cetvellerini dağıtacaktı. Albay'la yaptığı görüşmelerinde memleketi olan Ödemiş'te işgale karşı mukavemet için teşkilat yapılması lüzumuna inanmıştı. Rasim ve Hamit Şevket Beylerin gelmeleri Ödemiş'i canlandırdı. Artık kaymakamı, şube reisi, jandarma kumandanı ne yapacaklarını biliyorlardı. Öte yandan 25 Mayıs'ta Bayındır'ın, 28 Mayıs'ta Tire'nin Yunanlılar tarafından işgaliyle Ödemiş çok yakından tehdit edilmiş bulunuyordu. Her iki kasabada mukavemet göstermemiş, hatta Yunanlılar işgal için davet edilmişlerdi. Jandarma kumandanı Tahir Fethi, Ödemiş deposundaki 1600 silahı mücadele için teşvik edilen halka dağıttı ve teşkilat yapmaya başladı. Kazada ve çevresinde bu işe teşne görünen silah alan şehirli, köylü ve efelerden çoğu gerçekten düşman karşısına çıkmak niyetinde değildi. Nitekim bu kadar silah dağıtıldığı halde ancak 120 kişilik bir kuvvet meydana getirebilmişti. Diğerleri silahları alıp gözden kaybolmuşlardı. Bu küçük milis kuvvetine Kuvayi Milli adı verildi ve kumandanlığına da Tahir Fethi Bey üzerine aldı. Ödemiş Kuvayi Milliyesi 25-29 Mayıs arasında, yani 5-6 gün içinde kurulmuştu. Milli müfrezenin kurulduğu ilk günlerden birinde Ödemiş'ten kalkan tren şehrin yakınında durduruldu. Ödemiş'in Türk ahalisinden bir kurul trene bildirilerek Bayındır'daki Yunan kumandanı Çavalas'a gönderildi. Heyet Çavalas'a Yunanlıların ileri harekatı halinde Ödemiş ilerisinde toplanmış bulunan milli kuvvetlerin işgal kuvvetlerine ateşle mukabele edeceklerini, kan dökülmesine sebebiyet vermemek için Yunanlıların barış yapılıncaya kadar Ödemiş'i işgale teşebbüs etmemelerini bildirdi. Çavelas bu ihtardan korkmuştu. Durumu İzmir'deki kumandanına haber verdi. İzmir İşgal Kumandanlığı bunun üzerine derhal Bayındır'a bir tabur daha sevk ederek Ödemiş'in işgalini emretti. Takviye edilen Çavelas 30 Mayıs'ta kuvvetli bir taburunu Ödemiş yönünde harekete geçirdi. Jandarma kumandanı Tahir Fethi kumandasındaki Ödemiş Kuvayi Milliyesi, Ödemiş'in 10 kilometre kadar batısında ve Bayındır yolu üzerindeki Hacı İlyas sırtlarına tutmuştu. Bu milis kuvvetinin bel kemiğini Efeler teşkil ediyordu. Kuvayi Milliye'nin ilk muharebesi burada Hacı İlyas'ta oldu. 5 saat kadar süren bu muharebede Kuvayi Milliye tutunamayacağını anlayarak Ödemiş'e, sonra daha gerilere çekilmiş ve 1 Haziran'da Ödemiş Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Milli kuvvetin iki şehit, 20 kadar yaralıdan ibaret kayıplarına karşılık Yunanlılar bir hayli kayıp vermişlerdir. Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin çok önemli merkezlerinden biri de Alaşehir'dir. Bu husus kazanın sosyal ve ekonomik şartlarından ve ayrıca bazı iyi tesadüflerden ileri gelmektedir. Alaşehir'in durumu kısaca şöyledir. Eşraf birçok yerlere kıyasla burada daha varlıklı ve daha çok nüfuslu. Gelecek düşman iyi geçinerek malını mülkünü muhafaza etmek isteyen eşrafın aksine Alaşehir eşrafında varlığını gerektirdiğinde silahla korumak eğilimi hakim. Kasabalı ve köylü halk oldukça acar. Sayıca bir hayli kabarık olan yerli Rumlar bu sebeple azınlık psikolojisi içinde ve sakinler. Kaza kaymakamı Bezmi Nusret ittihatçı değil ama hürriyet ve itilafçı da değil. Bir süre işsiz kaldıktan sonra İstanbul hükümetinden güç bela kopardığı bir memuriyetinde acemisi. Evvelce marif müfettişliği yapmış olan genç adam 10 Mayıs işe başladığından ayrıca çevresinin de yabancısı. Kazada görevli 4 subay var. Jandarma kumandanı Yüzbaşı Cemil, jandarma takım kumandanı Üsteğmen Tahsin, askerlik şubesi reisi Binbaşı Muhtar, nokta kumandanı Binbaşı Halit Sezai. Yüzbaşı Cemil biraz sönük bir tip fakat hepsi mücadele taraftarı. Turgutlu'nun işgali üzerine oradan çekilen birkaç subayın Alaşehir'e gelişi de iyi bir şans. Yeni gelen bu subaylardan bilhassa Yüzbaşı Süleyman Süruri Bey tek başına bir hareket yaratacak vasıfta. Vaktiyle Enver Paşa'nın teşkilatı mahsusasında çalışmış. Cesur, atak bir asker. Kuvayi Milliye'nin kurulması için Alaşehir'in ne kadar uygun şartlara sahip olduğunu özetlemiş bulunuyoruz. Birçok önemli olaylara sahne olan Alaşehir ne yazık ki savunulmadan düşmana terk edilecekti. Alaşehir eşrafından Mustafa Bey birkaç gün çaba gösterdikten sonra şehirdeki subayların da yardımıyla Alaşehir Kuvayi Milliyesi'ni 30 Mayıs'ta kurmaya muvaffak oldu. O gün askeri depodan 200 silah çekilerek gönüllülere dağıtıldı. Hapishanede bulunan bu işe yarayacak mahkumlar da müfrezeye katılmak üzere serbest bırakıldılar. Maliyedeki askeri tahsisat Kuvayi Milliye'nin emrine verildi. Alaşehir Kuvayi Milliyesi bu suretle vücut bulmuştu. Bu sırada Yunanlılar henüz Turgutlu'da bulunuyorlardı. Ege kıyılarında Gediz Vadisi boyunca doğuya uzanan yol üzerinde. Manisa, Turgutlu ve Salihli'den sonra Alaşehir'in tehlikeye düşeceği muhakkaktı. Bu sebeple Alaşehirliler düşmanı Salihli'nin batısında karşılamak istiyorlardı. Haziran'ın ilk haftasının son günlerinde Yunanlıların doğuya sarkmaya başlamaları, Alaşehir Kuvayi Milliyesini harekete geçirecek ve ilk müfreze 7 Haziran'da Salihli'ye hareket edecekti. Aydın'da durumun silahlı bir mukavemete elverişli olmadığını yukarıda belirtmiştik. Ancak 57. Tümen Karargahı'nın Çin'e çekilmesinden ve Albay Şefik Bey'in kendine gelmesinden sonra bu bölgenin Kuvayi Milliyesi de kurulabilmiştir. Tümen Kumandanı Çin'de mücadeleyi isteksiz ve cesaretsiz bulduğu 175. Alay Kumandanını görevden uzaklaştırdı. Yerine Söke'deki 135. Alay Kumandan Yardımcısı Binbaşı Hacı Şükrü Bey'i vekaleten tayin etti. Bu gibi işler için bütün vasıflara sahip bulunan bu binbaşının Aydın bölgesine gelmesi, Kuvayi Milliye'nin doğmasında ve büyümesinde son derece önemli bir olaydı. Öte yandan Albay Mehmet Şefik, Çin'e yakın bir köyde oturan ünlü eşkıyalardan Yörük Ali Efe'yi ve arkadaşı Kılıoğlu Hüseyin Efe'yi bir subayın aracılığıyla davet ederek Yunanlılara karşı savaşa teşvik etti. Bu suretle Aydın bölgesinin ilk Kuvayi Milliyesi de Yörük Ali Efe'nin kumandasında teşekkül etmiş bulunuyordu. Albay Şefik Bey, Yörük Ali Efe'ye silah, cephane ve iki yedek subay verdi. Denizli Mutasarrıfı Faik Öztrak, Bey'in ve Askerlik Dairesi Reisi Albay Tevfik Bey'in çabaları ile bu bölgede Kuvayi Milliye Teşkilatı yapılmış ve Denizli Nazilli arasında Sarayköy'de ordu birlikleri ve milis kuvvetleri tarafından bir cephe kurulmuştur. Denizli'de yedek subaylar bir müfreze halinde toplandılar. Polis komiserliğinden ayrılma Hamdi Bey kumandasında ayrıca 70-80 kişilik bir milli kuvvet daha teşkil edildi. Sarayköy'de Molla Bekir adında bir köylünün gayretiyle ayrı bir Kuvayi Milliye kuruldu. Denizli ve batısında Kuvayi Milliye'nin ve cephenin teşkili 6-20 Haziran tarihinde tamamlanarak düşman ileri hareketini önlemeye hazır bir hale getirildi. Balıkesir bölgesinde Kuvayi Milliye'nin kurulmasına 61. Tümen Kumandanı Albay Kazım Özalp Bey ile Ayvalık'taki 172. Alay Kumandanı Yarbay Ali Çetinkaya Bey etken olmuşlardır. Yarbay Ali Bey, Ayvalık'a Yunanlılar çıkmadan önce civar halkı Milli Kuvvetler Teşkili için teşvik etmiş ve gerekli hazırlıkları yapmıştı. 28 Mayıs'ta Ayvalık'ı işgale yeltenen Yunanlılar ile muharebe ederek Yunan işgaline karşı Türk ordusunun ilk direnmesini göstermiş olan Ali Bey, düşmana silah ve cephane kaptırmadan alayını geri çekmiş ve Yunan işgalini Ayvalık'ta lokalize etmiştir. Bu bölgenin milis kuvvetleri 28 Mayıs'ta yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Haziran'ın ilk haftasında Ayazment, Murateli, Gömeç, Burhaniye, Kozak ve civar köylerden gelen gönüllülerden 150 kişilik bir milis kuvveti vücuda getirildi. Ali Bey bu milis kuvvetine 3 yedek subay kumandan verdi. Milis kumandanı Ayazmentli Niyazi Bey'di. Ayvalık'ın işgali üzerine Balıkesir Müdafaa Hukuk Cemiyeti de Yunan işgaline karşı bazı teşebbüslere girişmiştir. İzmir tarafından gelen Yunan işgal kuvvetleri ise bu sırada Manisa, Akhisar yolunun yarısına kadar ilerlemişlerdi. Akhisar'ın işgali gün meselesiydi. 14. Kolordu karargahı Bandırma'ya nakledilmiş ve Kolordu kumandanı Yusuf İzzet Paşa da Balıkesir'e gelmişti. Bütün şartlar tamam olduğu için Haziran'ın ilk haftasında Balıkesir Kuvayi Milliyesi de kuruldu. Yüzbaşı Kemal, Balıkesirli Kemal Paşa kumandasında teşkil olunan bu müfreze, Balıkesir'deki alaydan alınan 20 er ve 150 kadar gönüllüden ibaretti. Kuvayi Milliye'nin Yunanlılara karşı ilk muharebesi 30 Mayıs'ta Ödemiş batısında yapılmıştı. İkinci muharebe 14-15 Haziran'da Bergama'da cereyan etti. Yunanlılar tarafından işgal edilmiş bulunan Bergama'yı kurtarmak için bu bölgenin milis kuvvetleri bazı askeri birlikleri de takviyesiyle Bergama'ya baskın şeklinde taarruz ederek Yunanlıları bozguna uğrattı. Bergama bu suretle Yunan işgalinden kurtulan ilk şehir oluyordu. Aydın cephesinde Kuvayi Milliye Yunanlıların demir yolu boyunda bulunan küçük müfrezelerine çeşitli baskınlar vererek düşmanı taciz ediyordu. Bu cephede de Aydın'ı kurtarmak için oldukça büyük bir kuvvetle bir taarruz hazırlandı ve Binbaşı Hacı Şükrü'nün kumandasında çeşitli milis kuvvetlerinin ve ordu birliklerinin katılmasıyla Aydın'a 28 Haziran'da taarruz edildi. İki gün süren kanlı muharebelerden sonra Aydın'da Yunanlılardan kurtulmuştu. Bergama baskını, Aydın bölgesindeki Kuvayi Milliye'nin Yunan müfrezelerine yaptıkları baskınlar ve nihayet Aydın'a karşı taarruz hazırlığı Yunan işgal kumandanlığını büyük bir endişeye sevk etmişti. Bu endişe ile Aydın taarruzundan önce Nazilli boşaltılmıştı. Nazilli'nin boşaltılmasından bir iki gün önce Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı'nın fevkalade komisere yazdığı aşağıdaki rapor bu endişeyi açıkça göstermektedir. İşgale karşı müthiş direniş hazırlıkları yapıldığını güvenilir şekilde haber alıyorum. Şöyle ki, 1. Bandırma, Soma, Kırkağaç, Akhisar bölgelerinde çeteler hazırlanmaktadır. Bandırma merkez kabul edilmiş olup burada silahlı 2000 asker ve 6-8 bin çete bulunuyor. 2. Denizli'de hükümet düşürülmüş, asiler Sarayköy Köprüsü'nü tahribe hazırlanıyor. Tehlike mühim asayiş berbattır. 3. İsyan Söke bölgesine de yayılmıştır. 500'den fazla askeri erler asilere katılarak katliam ve yağmaya hazırlanmaktadır. 4. Selçuk-Aydın hattı üzerinde kıtalara her gün tecavüz ediliyor. Aydın Nazilli hattında kuvvetler mevcut ise de bu kıtalar emniyetini temin edememektedir. Tedbir alınmazsa tehlikelidir. Nazilli'nin tahliyesine bu rapor üzerine müsaade edilmiştir. Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı'nın 21 Haziran tarihli bir raporunda da o sırada Paris'te bulunan Başvekil Venizelos'a aşağıdaki bilgi veriliyordu. Tam bir Türk seferberliği ve kuvvetli bir Jön Türk teşkilatı karşısında bulunuyoruz. Her taraftan taarruza uğrayarak her gün bir miktar arazi terk etmeye mecbur oluyoruz. Şayet derhal yeterli miktarda kuvvet, hiç olmazsa bir tümen gönderilmeyecek olursa pek yakında İzmir tehdit altında bulunacaktır. Bundan başka Türk teşkilatının merkezlerine karşı tedbir düşünmeye serbest bulunmamız şarttır. Nayder. Bu rapora ekli olarak gönderilen bir listede Türk kuvvetleri şöyle tespit edilmişti. Soma 3000 silahlı, Salihli 3000 silahlı, Denizli 10 bin silahlı, Akhisar 5000 silahlı, Bergama 3000 silahlı, Bozdağ 3000 silahlı, Balıkesir 1000 silahlı, Edremit 9000 silahlı, Aydın 3000 silahlı, 47 top, pek çok mitralyöz. Yunan kumandanı Türk kuvvetlerini çok mübalağalı olarak 40.000 kişi gösteriyor. Halbuki o günlerde ordu kıtaları da dahil Yunanlıların karşısında 6.000 silahlı yoktu. Top adedine gelince bunda da çok mübalağa vardır. Türk kuvvetlerinin elinde 47 top değil, bu kadar makineli tüfek bile mevcut değildi. Bir hafta sonra başlayacak olan Aydın taarruzunda sadece 4 top kullanılmıştır. Bu açıklamalar ve raporlar Kuvayi Milliye'nin 30 Haziran'a kadarki faaliyetinin Yunanlılar üzerindeki korkutucu etkisini göstermeye yeter. Kuvayi Milliye günden güne gelişmiş, müfrezelerin adedi ve kadrosu genişlemiş ve cephelerin sevk idaresi oldukça bir nizama sokulmuştur. Haziran ve bunu takip eden aylarda Demirci Efe ve Çerkez Ethem'de sahneye çıkarak küçük müfrezeleri kumandaları altına almak suretiyle büyük çapta Kuvayi Milliye birlikleri vücuda getirmişlerdir. Yunanlılar ise 1919 Haziran'ından 1920 Haziran'ına kadar geçen bir yıllık dönemde bulundukları yerleri elde tutmakla yetinmişlerdir. 4. İhtilal planı ve metot. Mustafa Kemal Paşa'nın ihtilal planının temel unsuru şöyledir. Hareketi halka mal etmek ve liderliğe seçimle gelmek. Yalnız orduya dayanarak bir askeri junta ile idareyi ele geçirmek, belki kestirme fakat tehlikeli bir yol olacaktı. Birçok sebep Mustafa Kemal Paşa'nın doğru yolu seçmesini kolaylaştırdı. İttihat ve Terakki tecrübeleri bu sebeplerin başında geliyordu. Ordu harple beraber itibarını kaybetmişti. Zayıf ve güçsüzdü. Balkan Harbi'nden beri ordunun politikaya karışması aleyhinde kuvvetli bir akım belirmişti. Her ne kadar ordu politize olmuş ise de subayların bir kısmı ordunun politikadan çekilmesi fikrine inanmaktaydı. Orduyu açıkça bir ihtilal davranışına sokmak, çeşitli anlaşmazlıklara ve bölünmeye sebep olabilirdi. Kaldı ki halk orduya sempatik bir gözle bakmıyordu. Halkın bir ordu hareketini desteklemesi beklenemezdi. İşte bütün bu gerçeklerden dolayı Mustafa Kemal Paşa, mücadelenin iç ve dış cephesinde asıl dayanağın ordu olduğu prensibini kabul etmekle beraber, Anadolu ihtilalini bir askeri ayaklanma şeklinde göstermekten dikkatle kaçınmıştır.